بسم الله الرحمن الرحيم. Seyr ile Allah'ta insanda bir takım hallerin oluşması, bir takım şeyler görmeye başlaması durumları olabilir. Fakat seyr ile Allah yapan insanın asıl gayesi imanı hakikiye ulaşmak, marifetullah'a ulaşmak, aklı imandan zevki imana ulaşmak, nefsini tezkiye etmek, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmak olmalıdır. Gayesi ne rüya görmek, ne keşiflerde bulunmak, ne ilham almak, ne keramet göstermek değildir. Gayesi Allah rızası ve kendi nefsinin terbiye, Allah'a ulaşmak iken, bu arada Allah Azze ve Celle kendisine bazı rüyalar, sadıka rüyalar, bazı keşifler ihsan edebilir. Bunlar maksut değildir, gaye değildir. Asıl hedef onlar değildir. Ama bunlar da Allah'ın bir ikramı olur. Ve insanda böylesi haller zuhur edince, yani çok bir mertebe kat etmiş demek de değildir. Çünkü nice sadıka rüya görenler vardır ki aslında çok aşağılardadır. Ama Allah bir takım başka sebeplere binaen, yani sadıka rüyayı göstermiş olabilir yani. Ayağını denk alsın diye. Bunun gibi bir takım sebeplere binaen Allah Azze ve Celle gösterebilir. İleride başına bir bela gelecektir. Ona karşı uyarmak için. Daha ileri merhaleleri ona göstermek için. Bazı güzel rüyalar veya keşifler verilebilir. Bunlar o insanın hakikaten bir makamda olduğunu göstermez. Hatta bazen sadıka rüyalar insanın bir zafiyetini gösterir. O zafiyete sahip olduğundan dolayı kendisine o rüya gösterilmiştir. Yani insanların aldandığı bir husus var. Bir kısım insanlar kendisini düşmüş zanneder, halbuki yükselmiştir. Bir kısım insanlar da yükselmiş zanneder, halbuki düşmüştür. Bir adam Bediüzzaman'a gelmiş, demiş ki evvelden kerametlerim vardı, artık keramet gösteremez oldum. Sukut etmişim, düşmüşüm, mertebemi kaybetmişim deyince Bediüzzaman diyor ki belki de yükselmişsin. Çünkü böylesi haller aslında büyüklerde pek olmaz. Büyüklerde böyle haller çok nadir olur. Çünkü onların pek ihtiyacı yoktur. Evvelden demek ki daha küçükmüşsün ki Allah sana bunları veriyormuş. Senin ihtiyacın varmış. Ve etrafındakilerin ihtiyacı varmış belki. Ama sen veya etrafındakiler artık o aşamayı geçince, doğruyu anlamış, yanlışı anlamış insanlar haline gelince, kimi seveceğinizi, kimi sevmeyeceğinizi anlamış hale gelince, artık Allah böyle şeyleri azaltır. Veya keramete, yani kimin ihtiyacı var? Mesela ateş bidata olmasın. Mesela bir çocuğa oyuncak verilir. Bebekse oyuncak verilir. Mesela biraz daha büyüdüğü zaman üç tekerli bisiklet verilir. Biraz daha büyüdü mü iki tekerli bisiklet verilir. Daha büyüdü mü motor alınır. Daha büyüdü mü hatta taksi. Yani hatta mesela daha büyükler taksi de kullanmazlar pek. Uçakla gider gelirler ya da kendileri kullanmaz, şoförleri olur. Yani demek ki büyüdükçe verilen şey değişiyor. Bediüzzaman demek istiyor ki yani sana daha evvelden küçük olduğun için bunlar veriliyormuş. Çünkü çocuk gibiymişsin o zamanlar. Buna ihtiyacın varmış yani. Halbuki iş bunun çok ötesindedir. Hani Hasan Basri Hazretleri'nin Rabia Hatun'la bir hikayesi var. Anlatılır. İşte bazı kitaplarda var. Hasan Basri Hazretleri demiş ki Rabia Hatun'a, ey Rabia demiş, ben suyun üzerinde yürüyeceğim. Gel demiş, sen de yürü bakalım erkeksen hadi. Gerçi kadın da yani neyse lafın gelişi. Başlamış kendisi suyun üzerinde yürümeye. Bir de ne baksın, Rabia Hatun yanına uçmuş geçmiş. Suya basmıyor bile. Sonra demiş ki Rabia Hatun, ey Hasan demiş, iş bunun çok ötesinde. Senin yaptığını balık yapar, benimkini de kuşlar yapar. İkisi de insandan aşağıdır. İnsan bunlardan daha üstündür. Ne olacak demiş yani, sen suda yürüsen, ben uçsam gitsem. Bunlar demiş önemli değil. Önemli olan kişinin Allah'la hemhal olmasıdır. İş bunun çok ötesinde demiş. Yani kerameti geç artık demiş yani. Tabii yani yükselmiş olanlar daha yüksek makamları görünce bunlar onun gözünden küçük geliyor artık. Hani peygamberimiz de öyle. Sürekli merhaleler kat ediyor. O yüzden de sürekli tövbe istiğfar ediyor. Eski merhalesinden dolayı. Ya Rabbi sen anlayamamışım. Affet ben. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi anladım. Sen meğer böyleymişsin de ben anlayamamışım. Ondan sonra bir merhale daha yükseliyor. Estağfurullah ya Rabbi ben seni gene anlamamışım. Demek ki böyleymiş mesela. Şimdi anladım. Bir merhale daha yükseliyor. Estağfurullah ben gene anlamamışım. Yani daha doğrusu eksik görmüşüm. Meğer Allah şöyleymiş. Yani insan yükseldikçe estağfurullah der. Çünkü eski mertebesinin yeterli olmadığını görür. O makamda bakmış olduğunu görür. Tövbe eder. Mesela dinin sadece bir siyasi ideoloji gibi ele alanlar ya da tam tersine dinin siyasi boyutunu hiç ele almayanlar, sadece zikrullah ile iktifa edenler, bunların her ikisi de dinin böyle olmadığını anladıkları zaman tövbe etmeleri lazım. Siyasetle uğraşan diyecek ki ya ben Allah'ı hiç anlamamışım, dini anlamamışım. Ben de hiç ne marifetullah varmış, ne muhabbetullah varmış. İşte girmişiz bir yola, uydum kalabalığa demişiz, katılmışız bir kalabalığın içine. Meğersem kalbimizde Allah yokmuş aslında. Bizimki ideoloji gibi bir şeymiş yani. Kimi sosyalist, kimi faşist, kimi bilmem ne. İşte biz de böyle İslamcı olmuşuz, meğer bir şey anlamamışız. Allah'la diyaloğumuz yokmuş aslında da biz var sanıyormuşuz. O böyle bundan dolayı tövbe etmeli, edecektir anladığında. Kalbine iman girdiği zaman geçmişte imanın olmadığını anlayacaktır. İşte önemli olan budur yani. İnsanın mertebe kat etmesidir, Allah'a yaklaşmasıdır. Zevki imana ulaşmasıdır. Allah'ı hakikaten sevmesidir. Neye baksa Allah'ı görüyor bir göze ulaşmasıdır. Yoksa kerametler aslında asıl gaye değildir. Allah kerametleri bazen peygamberlerin mucizesi olur. Evliyanın da kerameti olur. Biz peygamber görmediğimiz için Allah bize evliyayı gönderir. Evliyanın kerametlerini gösterir. Böylece biz peygamberlerin mucizesini anlamış oluruz. Peygamberlerin mucizelerinin gerçek olduğunu anlamamız içindir kerametler. Yalan değilmiş yani. Çünkü hani biz peygamber görmedik ama mesela bir veli insanın kerametini gördüğümüz zaman Allah Allah, demek ki peygamberler kim bilir daha nasılmış yani diyelim, anlayalım, imanımız kuvvetlensin. Bir bakıma velinin kerameti peygamberin mucizesini destekleyen bir delil olmaktadır yani. Kerameti olan kerametinin farkında bazen olur, bazen olmaz. Olmak zorunda değil. Ekseri veliler kerametinin farkında olmazlar. Keramet gelir geçer, o farkına bile varmaz. Yani Allah öyle takdir eder, onun bilmesini istemez. Bazen insanlar da bilmez. Çok sonraları farkına varırlar. Çok büyüklerin kerametleri azdır. Sahabe-i kiram mesela. Nadirdir yani kerametleri. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin bile yani çok azdır. Hayatlarında birkaç taneye geçmez. İmam-ı Azamlar çok azdır. İmam-ı Şafiler, halbuki bunlar büyüktür yani. Bütün ümmet bunların büyüklüğü üzerinde ittifak etmiş yani. Hiç kimse demez yani bu ümmeti Muhammed'den bir tane aklı başında bir adam. Yani Ebu Bekir, Ömer küçüktür demez yani. Hazreti Ali küçüktür demez. Mus'ab küçüktür demez. İmam-ı Azam küçüktür demez. Aklı başına bir insan böyle konuşmaz yani. Yani bunların büyüklüğü icma ile sabit adeta yani. Ama bunlar da çok azdır. Kendisi çoğunlukla farkına varmaz. İnsanlar da varmaz. Ama keramete bakıştan bakışta bir hata var. İmam-ı Azam'ın farz-ı misal 1250-1270 neyse yıldan beri fetvalarından 1300 diyelim hayatta olduğu yıllar itibariyle 1300 yıldan beri fetvalarından istifade ediyoruz yani. 1300 sene sonrasını hala ışık tutan bir insan, daha bundan büyük keramet mi olur? Keramet ne? Allah'ın ikramıdır. Bundan daha büyük ikram olur mu yani? Bütün dünya Müslümanlar onu saygıyla anıyor, ona dua ediyor, onun kitabını neyse fetvalarını okuyor, istifade ediyor. Kitabı pek yok gerçi de, ama talebelerin yazdıkları var, fetvaları biliniyor. Velhasılı kelam, bundan daha büyük keramet mi olur yani? Demek ki keramet illa da böyle suyun çoğalması, yemeğin çoğalması falan filan değil. Bunlar aslında küçük kerametlerdir. Büyüklerde bu tür kerametler az olur. Hasan el-Benna'nın yani böyle elinde su çoğalmamıştır, bilmem yemek bilmem şöyle olmamıştır icabında, ama Hasan el-Benna dünyada bir çığır açmıştır yani. Evet, yani demek ki asıl gaye keramet de değil, asıl gaye Allah'a ulaşmaktır.
Peygamberlerin gösterdiği mucizeler halkın imanının artması ve Allah'a yaklaşmasıdır. Kerametler de yine halk için değil mi? Diyelim ki bir veli zatın etrafında insanlar var. O keramet gösteriyor, velilerin haberi yok. Ama insanların ona bakış açısı daha farklı olduğu için Allah'a yaklaşma meselesi olmuş oluyor. Dolayısıyla velinin küçük ya da büyük olmasının
şimdi bazen velinin kendisinin de ihtiyacı olur. Yani böyle mesela olağanüstü şeyler görmeye, imanının itminana ulaşması, imanda itminana ulaşması için. Mesela Kur'an-ı Kerim peygamberimize bile hitaben buyuruyor ki şüphe etme. Şundan, şundan şüphe etme. Şüphe ediyorsan ehli kitaba sor. Onlara sor. Onlar da da aynı bilgilerin olduğunu göreceksin. O zaman kalbin daha da rahat edecek. Peygamberimiz de buyuruyor, şüphe de etmiyorum, sormuyorum da. Ama bu ayet bize şunu gösteriyor. Demek ki velinin veya peygamberin de imanının daha yükselmesi söz konusudur. Yani bu gibi kerametler veliler için. Onun itminana ulaşmasını, mutmain olmasını sağlayabilir. Mesela İbrahim Aleyhisselam, Rabbi erini keyfe tuhyil mevte dedi. Bana göster, ölüleri nasıl dirilteceksin? Kale evelem tu'min. Allah dedi ki, inanmadın mı? Kale bele. İnandım da ya Rabbi dedi. Velakin liyatmainne kalbi. Kalbim mutmain olsun diye soruyorum. Mutmain olsun kalbim. Bana göster, bir şey göster ki mutmain olayım. İşte demek ki bu gibi şeyler görünce kalbin mutmain olması kolaylaşıyor. Bazen veliye bunun için de gösteriliyor. Olur, veli bunun farkına varır yani. Kendisine verilen nimetin farkına vardı mı mutmain olur yani. Ve mürşidin mutmainliği çok önemlidir. Mürşid eğer mutmaindeyse sözü etkili olmaz. Yani aynı mevzuyu 10 kişi anlatır. Ama çok mutmain olan bir insanın ses tonu bile farklı olur. Çok eminse bir insan anlattığı şeyden, onun sözü daha etkili olur. Onun için mürşitlerin mutmain olması önemli bir meseledir tasavvufta da. Ve mutmain olmaları için bazen gösterilir. Bazen etrafındakilerin ihtiyacı olur, bazen olmaz. Yani mesela İmam-ı Azam'ın diyelim ki talebelerinin ben ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum yani. Yani onun zaten büyüklüğünü görüyorlardı. Bence ihtiyaçları yoktu ya onun, yani yemeğinin çoğalmasına, suyunun çoğalmasına, bunun gibi hissi kerametlere çok da bir ihtiyaçları olduğunu zannetmiyorum yani. Alimin pek ihtiyacı olmaz ki böyle şeylere. Talebeler hep alimdi zaten. Yani alim bakacağı noktayı bilir yani. Böyle şeylere bakmaz. Ama etrafındakilerin böyle şeyler bu seviyede insanlarsa, avam kesimiyse, o zaman tabi avamla muhatap olanların daha fazla ihtiyacı olur. Yani az çok belli bir kültür seviyesinde olaylara bakmayı bilen, az çok İslami kitaplar okumuş insanların daha az ihtiyacı vardır keramete. Cahillerle çok fazla muhatap oluyorsa mürşit, daha çok keramete ihtiyacı olacaktır. Yani Allah'ın keramet verirken bazen mürşidin durumuna göre, bazen de müritlerin durumuna göre verdiğini görüyoruz yani. Tabii, çünkü avam için mesela yolun doğruluğu falan filan, bunlar kerametlerle ancak anlaşılabilen meseleler olarak görülür. Yani avam mesela bir insan doğru yolda mı değil mi? Onun doğru yolda olduğunu nasıl anlayacak? İlmi yok ki, bakış yok ki, yani Kur'an sünnet bilmiyor ki, yani baksın da Kur'an'la sünnetle meseleyi incelesin de yolu doğru mu değil mi, bu adam mürşit midir değil midir, bunu anlayabilsin. Avam neye bakacak? Avam kerameti var mı yok mu? Buna bakacak yani. Veya Allah mesela onlara diyelim ki rüyalarında gösterecek. Çünkü o adamın buna ihtiyacı var. Bazen de tersine, yani şöyle söyleyeyim. Belki avamdan daha üst seviyede bir insandır. Ama biraz şüpheci bir insandır, vesveseli bir insandır, yahut da biraz böyle ağzı yanmış, sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyen bir insandır. Kimseye tabi olmak istemeyen bir insandır. Ferdiyetçiliğe alışmış bir insandır mesela. Tabi olmak istememektedir. Belli bir seviyesi vardır aslında ama böyle bir hali de vardır ama. Allah o zaman ona gösterir yani bazen böyle yani bir takım rüyalar gösterir mesela. Yani o kişi anlar ki, ha der, bu insan tamam. Yani benim aradığım insandır diye düşünmesini sağlar. Yoksa o adam başka türlü ikna olmayacak bir adamdır. Biraz problemli bir adamdır icabında. Ya da işte sütten ağzı yanmış bir adamdır. Artık kimseye güveni kalmamıştır yani. Allah onu bildiği için ona gösterir. Çünkü o başka türlü tabi olacak bir insan değildir yani. Böyle de olur. Şimdi kerametten evvel keşif konusu burada anlatılıyor aslında. Keşif nedir? Mesela tasavvufta keşif sahibi işte filan bu tasavvuf gibi ifadeler geçer. Keşifleri görülmüştür gibi ifadeler olur. Bunların tabii her birisi bir şey ifade ediyor. Her bir ilmin kendine has ıstılahları olur. O ilmin ıstılahlarını bilmeyen, kavramlarını yani bilmeyen insan onu anlayamaz. Yani mesela keşif nedir? Keşif Arapçadır ve Türkçede de kullanılıyor. Mesela işte bir yeri keşfetmeye gidelim gibi. Yani keşif aslında açmak demek. Keşfetmek, mesela perdeyi keşfetmek, yani perdeyi açmak. Kelime karşılığı budur da. Ama bu dil, bu ilimde ıstılahi manası nedir? Bir aleme girip o alemde mesela melekleri müşahede etmesi, cinleri müşahede etmesi. Mesela bir takım gaybi şeyleri görmesi. Bunlara keşif deniyor. Biz biliyoruz ki bazı insanlar melekleri görmüştür ve onunla konuşmuştur. Peygamber olmadığı halde. Mesela Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem anamızın meleklerle konuştuğunu anlatır. Ve iskâletil melâiketu ya Meryem innallâhe istafâki ve tahharaki ve istafâki alâ nisâil âlemîn. Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar râki'in. Melekler dedi ki Meryem'e, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni temizledi ve seni alemlere üstün kıldı. Alemlerin kadınlarına seni üstün kıldı. Ya Meryem, o halde sen Rabbine divana dur. Rabbine ibadet et. Rükû edenlerle beraber rükû et. Secde et ve rükû edenlerle beraber rükû et. İskâletil melâiketu ya Meryemu innallâhe yubeşşuruki bi kelimetin min husmuhul mesihu İsa ibn Meryem vecihan fid dünya vel âhire ve minel mukarrabîn ve yukellimun nâse fil mehdi ve kehle ve minel salihîn. Melekler dedi ki ey Meryem, Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeliyor, İsa ile. İsmi İsa, Meryem oğlu İsa olacak olan Allah'ın kelimesiyle seni müjdeler. Melekler konuşuyor. Halbuki melekler normalde peygamberle konuşur. Ama Meryem peygamber değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sabittir ki bütün peygamberler erkektir. Çünkü kadınlar peygamberlik görevine uygun değildirler. Çünkü erkek dağları taşları gezebilir. Kadın bunu yapamaz. Peygamber geri gelir savaş yapacak. Kadın bunu yapamaz. Kadının kendini koruması zaten gerekiyor. Namusunu koruması gerekiyor. Yani erkeklerden kendini sakınması gerekiyor. Nasıl bunu yapacak yani? O yüzden kadınlardan peygamber yok. Ama burada meleklerin konuştuğunu görüyoruz. İşte meleklerin Meryem'le konuşmasından dolayı o halde peygamberdir diyenler de olmuşsa da bu görüş yanlıştır. Çünkü Kur'an'ın açık ayetine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim biz bütün peygamberleri erkeklerden gönderdik buyuruyor. Bu açık ayete rağmen sadece burada meleklerin konuşmasına dayanarak onu peygamber görmek doğru olmaz. Çünkü vahyin çeşitleri vardır. Peygamberimiz buyurmuş ki vahyin 46 çeşidi var. Biri de sadıka rüyalardır. Demek ki vahyin çeşitleri çok. Allah mesela Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah arıya da vahyetti buyuruyor. Yani yalnızca Meryem'e değil ki. Arıya da vahyetmiş. Şimdi arı da mı peygamber? Demek ki vahyin çeşitleri var. Burada Meryem'e vahiy gelmiştir ama bu peygamberlere gelen cinsten vahiy değil. Mesela sadıka rüyalar biz de görebiliriz. Yani biz peygamber değiliz ama bu da bir vahiydir aslında. Ama diğer vahiy gibi değil. Diğer vahiy, peygambere gelen vahiy kesin bağlayıcıdır. Tüm herkesi bağlayıcıdır hem de. Ama sadıka rüya herkesi bağlamaz. Hatta kişinin kendisini bile bağlar mı bağlamaz mı tartışmalıdır. Dolayısıyla demek vahiyden vahiye fark var. Yani Hazreti Meryem'e vahiy geldi ama melekleri gördü, onlarla konuştu. Onlar kendisine müjdeler verdiler. Fakat bunlar onun peygamberliğinin ispatı için yetmez. Bu kadarcık bir konuşma bir kişiyi peygamber yapmaz. Ama bu şunu gösterir. Demek ki Allah'ın vahiyleri çeşitlidir. Ve melekler peygamber olmayanlara da görünürler ve konuşurlar. Bazen kişi bilir, bazen bilmez. Meryem anamız bildi. Ama bilmeyenler de vardı. Mesela bir hadiste buyuruyor ki bir insan bir arkadaşını ziyarete gitmek için yola çıkar. Yolda önüne Allah bir meleği insan kılığında çıkarır. Der ki nereye? O der ki filan arkadaşımı görmeye. Neden der? Onunla bir alışverişin mi var ki? Veya akraba mısınız? Hayır der. Ama onu Allah için seviyorum. Onun için ziyaretine gidiyorum. Melek der ki Allah da seni seviyor o halde. Kişi onun melek olduğunu bilmez. Halbuki o melektir aslında. Belki böyle bir şey başımıza gelmiştir. Haberimiz yoktur yani. Yani bu ama evliyada bunlar daha farklı olarak görünür. Yani bu tarzda değil de bilir, hisseder. Mesela ta peygamberimiz zamanında Allah Resulü'nün sahabesinden Useyd bin Hudayr radıyallahu anh bir gün Kur'an okuyormuş. Atı varmış yanında, çocuk da yanında. At başlamış kişnemeye, yerinde duramıyor hayvan. Korkmuş çocuğuna vuracak diye okumayı kesmiş. Ondan sonra tekrar başlamış okumaya, gene hayvan yerinde duramaz olmuş. Gene korkmuş kesmiş. Sonra diyor bir baktım, başımı kaldırdım bir baktım böyle şemsiye gibi. Işıl ışıl ışıl ışıl ışıl böyle bir parıltılar görünüyor. Gel bunu sabahleyin peygamberimize anlatıyor. Ya Resulullah diyor böyle böyle bir şey oldu, dün gece acayip bir olay oldu. Ben baktım diyor, başımı kaldırdım, baktım böyle şeyler gördüm. Efendimiz buyuruyor ki onlar meleklerdi. Okumaya devam etseydin sabaha kadar dinleyeceklerdi ve insanlara görüneceklerdi. Demek ki insanlara görünür melekler. Ve mesela böyle olaylar bizim de başımıza geldi. Mesela bir arkadaşımız çok da öyle bir özelliği olan bir arkadaş değil yani. Hatta kültür seviyesi çok düşük. Maneviyatı da öyle yüksek olmayan. Ne kültür, ne ilim, ne maneviyat. Ama mesela böyle bir gün birçok kardeşimizin olduğu bir ortamda böyle gözüyle böyle bu tarzda bir ışıltının gördüğünü söyledi. Yalan söylediğini zannetmiyorum. Mesela başka bir zamanda ortaokul talebeleri bulundukları odaya bir nurun girdiğini, bir tane iki tane değil hepsi beraber görüp hatta bağırışmışlardı. Kaçmışlar odadan. Korkmuşlar, kaçmışlar. Bir tanesi de battaniye başına çekmiş. Korku içinde beklemiş. Sen bunun yani bunu söyleyen bir kişi değil. Hepsi birden görmüşler. Bunun gibi olaylar bugün de oluyor. Bunlar meleklerdir yani. Allah Azze ve Celle onları gönderir bazen, bazılarına göstermek ister. Bu onların çok derecesi olduğunu göstermez. Bunu görenler çok derecesi olan insanlar demek değildir. Bazen çok aşağılardaki insanlarda da böyle haller olur. Allah bilir sebebini. Allah ona bir gösteriyorsa vardır bir sebebi. Bu onun kademesinin yüksek olduğunu göstermez yani. Allah Resulü buyuruyor ki kalplerinizin bulanıklığı ve konuşmalarınızın çokluğu olmasaydı siz de benim duyduğumu duyardınız. Demek ki Allah Resulü meleklerin konuşmasını duyuyordu bazen ve mesela kabir azabı çeken kimsenin kabir azabı çektiğini duyuyordu. Bu adam, bu iki kişi dedi bir gün, iki tane kabire uğradı. Buraya kim gömüldü bugün dedi. Yeni gömülmüş. Buraya kimi gömdünüz bugün dedi. Filanı filan dediler. Dedi ki bunlar şu an azap çekiyorlar. Duyuyorum dedi. Birisi idrarını yaparken elbisesini korumazdı. Biri de laf taşırdı. Ne zina etmişler, ne içki, ne adam öldürmüşler. Bu günahlar bize göre belki küçük günah gibi gördüğümüz, bu günahlardan dolayı kabir azabı çektiklerini duyduğunu söyledi Peygamberimiz ve dedi ki çok konuşmanız ve kalplerinizin bulanıklığı olmasaydı siz de benim işittiklerimi işitirdiniz. Demek ki böyle bir şey mümkündür. Ama gerçekleşmiş midir yani? Mesela bir veli diyelim ki kabir azabı çeken insanın çektiğini duyar mı? Yani bu gerçekleşmiş midir? Yani bazı rivayetlere göre bu mümkün değil. Mesela bir hadiste kabir azabı çeken kişinin bağıracağını, bunu insanlar ve cinlerin dışında herkesin duyacağını ifade ediyor. İnsan ve cin duymaz çünkü insan ve cin imtihandadır. O zaman imtihanın sırrı ortaya çıkar. İmtihan olmasına gerek kalmaz. Ondan dolayı onlara gösterilmiyor, duyurulmuyor ama diğerleri, hayvanlar mesela duyuyor. Cansızlar duyuyor. Kabir azabı çeken bir insanın sesini hayvan duyuyor. Biz duymuyoruz. Ama belki Evliyaullah'tan bazılarına bazen bu tür sesler duyurulabilir. Mesela Mevlana'da şöyle bir şey anlatılır. Sanıyorum Mesnevi'deydi. Bir gün yolda giderken bir inilti sesi duyuyor, takip ediyor. Birisi ah ah ah diyor, böyle bir garip bir ses ama. Bir de bakıyor ki bir insan pisliğinden ses geliyor. Şöyle sesleniyor, öyle diyor Mevlana. Diyor ki ya Rabbi, ben biraz evvel ağaç dalında güzel bir şeftaliydim. Falan fasık adam, seni tanımaz, bilmez, sana kulluk etmez filan adam beni yedi ve beni bu hale getirdi. Ben ondan davacıyım ya Rabbi diyor. Seni tanımayan beni yedi, ben ondan davacıyım. Seni tanıyan biri beni yeseydi davacı olmayacaktı. Olmazdım diyor yani. Seni tanımayan biri beni yedi. Yani evet, bazen bu öyle bir alemde bu gibi sesler duyulabilir. Mesela Bediüzzaman da kedinin mırmırlarının uyurken çıkardığı seslerin Errahim, Errahim, Errahim olduğunu ifade eder. Yani Evliyaullah'tan bazılarının böyle hayvanların bir takım seslerinden bir takım manalar elde ettikleri söyleniyor. Mümkündür. Hani her zaman değil, her türlü kelamı anlıyor değiller ama bazen Allah o anda verebilir yani. Bir insanda böyle bir keşif, böyle bir yani melekleri görmesi yahut da cinleri görmesi veya başka buna benzer haller görmesi onun çok yüksek bir mertebede olduğunu göstermez. Öyle haller göstermeyenlerin de aşağılarda olduğunu göstermez. Bunlar yani kesin bir delil de değildir. Bu dünyada mı? Hayır. Bu dünyada Allah'ı gören yoktur. Bu dünyada ayağı yere basarken, yeryüzünde iken, yani Peygamberimizin Miraç'ta bile Allah'ı gördüğü üzerinde şüphe var ve ekseriyete göre de görmemiştir ama kalp gözüyle görmüştür. Bizzat bu gözlerle görmüş değildir. Gördü diyenler varsa da tam bir delil yok ellerinde, yani sağlam bir şeye dayanmıyorlar. Kaldı ki bu dünyada görmek, ama rüyada görmek mümkün. Fakat görmüş olduğu şey Allah'ın zatı değil de Allah'ın temsilen, Allah Azze ve Celle bazen insan kılığında kendisini gösterebilir rüyada. Bir varlık olarak kendini gösterir. O Allah'ın zatı değildir ama temsilen gösteriyor Allah Azze ve Celle bir maksada binaen. Bu keşiflerde bulunan kimselerin akıbetleri iyi olacak demek değil. Tam tersine akıbetler çok kötü de olabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ona hiçbir fırsat vermemek, bütün mazeretlerini reddetmek için ona böyle bir keşif de göstermiş olabilir. Bu onun için istidraç kabilinden bir şey olmuş olur yani. Yani sen bunları dahi gördün ama hiçbir zaman değişmedin. Hiç kalbine hakiki iman girmedi. Ben sana bunları bile gösterdim. Çünkü sende hep şüphe vardı. Hep böyle şeylere ihtiyacın vardı. Ben de sana gösterdim ama buna rağmen adam olmadın. Demek için Allah bazen akıbeti kötü olacak olan insana bile keşiflerle bir takım şeyleri gösterebilir. Mesela bu tür keşiflerde bulunmuş olan insanlardan kimi sapıklar, artık teklif benden düştü, artık namaza bana gerek kalmadı, oruca gerek kalmadı, artık bunlar avam içindir, ben yükseldikçe yükseldim gibi. Evet, bunlar yükselmişlerdir ama cehenneme, başka bir yere yükselmemişlerdir aslında. Allah Resulü bile namazını bırakmadı son hayatının sonuna kadar. Evliyanın başı Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali gibi insanlar, onlar hayatın sonuna kadar namazı bırakmamışlar. Hazreti Ali namaza giderken şehit edilmiş ve onun izinden gittiğini söyleyenlerin niceleri var ki, bizden teklif düştü, namaz falan, namaza gerek yok diyenler, yahut da kendilerine göre saçma sapan namazlar uyduranlar, kız erkek dans ediyorlar, folklor yapıyorlar resmen, ondan sonra bir takım hareketler yapıyorlar böyle, neyse artık. Yani Allah bir din göndermiş, kitap göndermiş, bütün dünyada Müslümanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor. Yani insan azıcık biraz vicdanı olsa, yani Peygamberimiz 100.000 insan huzurunda namaz kıldı, kıldırdı ve tüm dünyada namaz aynı namaz. Nereye gidersen git, ister Amerika'ya git, ister Afrika'ya git, ister Türkiye'ye gel, namaz aynı namazdır. Yani çünkü Peygamberimiz cemaatle kıldı, kıldırdı. Onun için namazda farklılık yok. Tafsilatında, eli buradan mı bağlayacak, şuradan mı bağlayacak gibi tafsilatında sadece var ihtilaf. Ve buna rağmen namazı kılmayıp da kendince namaz uyduranlar. Peygamberimiz cami bina etmiş, camide namaz kılmış, cuma namazı kıldırmış, hutbe okumuş. Caminin vazifeleri bellidir İslam'da. Orada her şeyi yapmış. Bunlar camiyi bırakıyor, başka bir şey uyduruyor. Yani bu dini sen mi ortaya koyacaksın? Bu dinin bir Allah'ı var, bir peygamberi var. Allah Kur'an'da camiden bahsediyor, mesacit diyor, mescitlerden bahsediyor. Peygamber mescitte namaz kılıyor ve kıldırıyor. Sen kendi kendine ayrı bir mescitten başka yeni bir ibadethane daha uyduruyorsun. Ondan sonra da namazdan başka bir namaz uyduruyorsun. Kadın erkek beraber dans ediyorsun. Bunun adını da namaz koyuyorsun. Göreceksin kıyamet gününde. Göreceksin. Ondan sonra o namaz sizin içindir, bizim için değil. Bizim yerimize namazı Hazreti Ali kıldı zaten. Bize ondan ilim geliyor. Biz onun soyundanız falanız filanız. Bize ondan ilim geliyor. Yani bize ilim geldi, yakîn geldi bize. yakın geldiğine göre o halde artık bizden namaz vesaire düştü. Namaz düşmedi de sen cehenneme düştün. Diyorlar ki va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Rabbine ibadet et sana yakin gelene kadar. Bu ayetteki yakini böyle anlıyorlar. İşte bize yakin geldi. Nasıl gelmişse, nereden gelmiş bilmiyorum. İddiaları bu. Bize yakin geldi. Evet, artık bize namaz farz değil. Halbuki yakin kesin olan demektir. Ve kesin olan ölümdür. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ölüme yakin denir. Ölüm sana gelene kadar demek ayetin manası. Çünkü insan ölüm döşeğine düştüğü zaman artık ayan beyan her şeyi görmeye başlar. Normalde şu anda göremediklerimizi mesela komadaki bir insan görür ama artık işi bitmiştir ve artık tekrar dünyaya dönüşü yoktur. Dönmeyecekse görür. Artık ona yakin olarak her şey görülür. O hale gelene kadar. Aynel yakin yani düzeyine gelene kadar devam et. Yani zaten ilmel yakinden aynel yakine ve hakkal yakine geçmek zaten artık dünyaya dönmemek demektir. Yani ilmel yakin herkes mesela biliyor, herkes ölümü tadacak. Ama bu ayetteki kasıt bu değil yani. Aynel yakine veya hakkal yakine kadar ibadet et. Aslında ölene kadar demek isteniyor. Özeti bu. Yani insan aynel yakin mesela komadaki insan görür artık ölümü. Artık hisseder. Ölümün kokusu gelir burnuna. Canının çekildiğini hisseder. Artık ilmel yakine aynel yakine ulaşmış olur o anda. İşte o ana gelene kadar. Zaten böyle bir insan namaz kılabilir mi? Kılamaz. Tabiatıyla o ana kadar ibadet etmesi istenilir kendisinden. Zaten o an çok kısa sürecektir ve hemen ölüm dairesine girecektir. Dolayısıyla da o ana kadar buyuruluyor. Peygamberimizin hayatı meydanda, sahabenin hayatı meydanda. Böylesi keşifler filan gördüğünü zannedip böyle şeyler söyleyenler, bunlar sapmış olan kimselerdir. Bir de bunun dışında şunu da bilmek lazım. Bir selik ilallah, yani Allah'a süluk eden kimse, seyir yapan kimsenin hedefi keşif değildir. Bunun hedefi demin dediğim gibi marifetullah'a ulaşmak, nefsini tezkiye etmektir. Ve mesela bazı kimselerde de böyle işlerin rast gittiği, rast gitmesi gibi haller zuhur eder. Bunlar da Allah'ın bir ikramıdır kendisine. İlham ver, ilham olur. Bu da Allah'ın bir ikramıdır. İlham, Peygamberimiz buyuruyor ki önceki ümmetlerin arasında peygamber olmadıkları halde kendilerine ilham edilen kimseler vardı. Benim ümmetimden de olsa olsa Ömer olurdu. Yani eğer yani böyle birisi olsa olsa Ömer olur. Çünkü Ömer'in dilinde ve kalbinde Allah hakkı kılmıştır buyuruyor. Hak Ömer'in dilindedir ve hak Ömer'in kalbindedir. Yani Ömer'e yanlış şey yanlış görünüyor. Bilmese de Ömer hissediyor. Yani bu yanlış. Allah bundan razı olmaz. İşte bu ilham. Mesela Bediüzzaman Rahimahullah Risale-i Nur'da bazen yazdırıldığı gibi ifadeler kullanıyor. Yanlış da anlaşılmıştır bu ifadeler. Hadi zatında herkese yazdırılıyor zaten. Yani مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Aslında yazdığın zaman da sen yazmadın, Allah yazdırıyor. Dolayısıyla aslında yemeği yerken bile yiyen biz değiliz, yediren Allah'tır. Konuşurken konuşan biz değiliz. Konuşana bakma, konuşturana bak. Hadi zatında bu herkes için de böyledir ama tabi Bediüzzaman bunun ötesinde bir şeyi kastediyor. Yani yazdırıldı derken evet, putlaştırmaya gerek yok. Evet, onun kitaplarından istifade edilir ama böyle vahiy noktasına da çıkartılmamalıdır. böyle kutsallaştırılmamalı, yok efendim tercüme edilmez yahut da işte sadeleştirilmez, yok bir kelimesine işte müdahale edilemez. Yani Allah'ın kelamını bile sen tercüme bile ediyorsun da Risale-i Nur'u sadeleştirme bile yapamıyorsun, öyle mi? Pes yani. Bunu hiçbir akıllı insan kabul etmez ve hiçbir ilim adamı böyle bir iddiada bulunamaz. Çünkü tercüme mi daha büyük bir ameliyattır, operasyondur, daha büyük bir müdahale sayılabilir, yoksa sadeleştirme mi? Tabii ki tercüme. Bir dilden başka bir dile, hiçbir dilden başka bir dile tercüme %70-80'den fazla başarılı olamıyor. Hele hele Allah'ın kelamında başarı bundan çok daha düşük olacaktır. Buna rağmen halk anlasın diye Kur'an'ın mesajını tercüme bile ediyoruz Allah'ın kelamı olduğu halde. Benzeri getirilemeyecek bir kelam olduğu halde nasıl olur da Bediüzzaman'ın sözlerini sadeleştirme bile yapamıyorsun? Bu hiçbir aklı selim insanın kabul edeceği bir şey değildir. Bunun içerisinde, bu işin içinde başka bir iş olduğunu düşünür o zaman insanlar. Çünkü bu mantıklı bir laf değil. Herhalde başka bir şey var diyeceklerdir insanlar. Herhalde işte onlara müracaat edilmek zorunda kalınılsın. Kimse kendi kendine Risale-i Nur açıp da okuyamasın. Biraz tecrübe lazım çünkü onu okumak için. Biraz Arapça, biraz Farsça. Aslında bugün okuyanların %90'ı da anladığı yok yani. Yani çünkü onu anlamak için belli bir ilmi seviye de lazım. Sadece oradaki kelime karşılıklarını sözlükten bulmakla veya işte kitabın altına yazmakla o iş öyle kolay mı yani? Yani Bediüzzaman bazı yerler çok ağırdır. Mesnevisi mesela çok zordur yani. Öyle hepsi sözlere benzemez, mektubata benzemez ki yani. Çok zor yerleri var. Böyle normal bir insan okuyacağı bir şey değil. Bırak normal bir insanı. Yani Risale-i Nur'u 3-4 defa bitirmiş adamın dahi anlamayacağı o kadar çok yer var ki. Bunların sadeleştirilmesi işi kolaylaştıracaktır. İyi olmaz mı yani, sen madem ki üstadı seviyorsan onun kitabının anlaşılmasını istemelisin, herkes tarafından okunmasını sağlamalısın. Ve işin garip tarafı şudur: bu millete bunu çok görenler, onlara müracaat edilsin diye, onlarsız okunmasın diye, hep onlara muhtaç olunulsun diye Risale-i Nur'u Türkçe'ye sadeleştirme bile yapmayanlar Arapça'ya tercüme ediyorlar. Farsça'ya, İngilizce'ye, Almanca'ya, Fransızca'ya tercüme ediyorlar. İnsan kafasının duvara vurası geliyor yani. Bunları gördüğün zaman bakıyorsun, Arapçasını görüyorsun mesela Risale-i Nur'un. Mesela Mısır'da Arapçasını görüyorsun. Mesela Amerika'da İngilizcesini görüyorsun. Kafanı duvara vurasın geliyor yani. Yani bu milletin kabahati ne? Bu milletin içinden çıkmış Bediüzzaman, sen bu millete istifade ettirmiyorsun, illa bize gelin, bizden dinleyin diyorsun. Niye, kendilerine akılları yok mu? Bütün kitaplar gibi onu da millet okur, anladığını anlar, anlamadığını bir bilene sorar, olur biter. Bütün kitaplar, insanlar illa da birinden mi dinliyor? Kaç bin kitap var değil mi Türkiye'de? Bunların hepsini illa da bir cemaatten mi dinliyor insanlar? Bir hocadan mı yani istifade ederek anlıyor? Hayır, anlamadığı yeri bir hocaya soruyordur. Ama kendisi açıp okuyor evvela. Zamanla anlamaya başlıyor. İnsanlar geri zekalı değil yani. Yani bugün adam mesela tıp kitabını okuyor, anlıyor da, mühendislik kitaplarının talebeler, ders gören talebeler anlıyor da, yani bir sürü siyasi, sosyal kitapları anlıyor da, psikolojiyi, sosyolojiyi, bilmem neyi anlıyor da, bunu mu anlamayacak? Niye anlamasın? Güzel bir sadeleştirmeyle %70-80-90'ı anlaşılır. %10-20'si de anlaşılmazsa da onu bir bilene sorar, olur biter.
Bunu söylediğimizde yani anlaşılmıyor.
Zamanla anlarsınız diyorlar. Okuyun okuyun, zamanla anlarsınız diyen adamın kendisi de anlamıyor. Bir kere Da yaşı kaç, başı kaç? Yani okuyor mesela, eline almış bir kitap, işte Risale-i Nur dersi yapıyor. Yaşı 20-25 olan bir genç. Hiçbir ilmi seviyesi yok. Ne Arapça okumuş hayatında, ne Osmanlıca okumuş, ne Farsça biliyor, ne de İslami ilimlere hakim, ne tefsir, ne hadis, ne fıkıh, ne de imani meseleler başka kitaplardan okumuş. Hiçbir konuya hakim değil, hiçbir medrese hayatı yok, hiçbir diz çökmüşlüğü yok, bir hocadan ders almışlığı yok. Sadece orada birkaç defa dinlemiş, kendi büyüklerinden zamanında birkaç defa dinlemiş, hepsi o. Yani okursun anlarsın diyor ama zamanla kendisi de aslında anladığı yok. Dolayısıyla işte anlaşılmayacağının, bu şekilde anlaşılmayacağının en büyük delili birkaç defa bitirmiş olanlardır. Birkaç defa bitirdiği halde hala anlamayanlar o kadar çoktur ki, demek ki böyle olmuyor. Neden yani İngilizceye tercüme ediyorsunuz da bu milletin evladı istifade etmesin? Yani bütün mesele kelime karşılığı değil ki, kelime karşılığıyla mesele anlaşılmaz ki, ilmi meseleler. Sözlükte var kelime karşılığı ama onu yerine koyunca sanki çıkıyor mu her şey? İlim lazım yani anlamak için. Evet. Yani böyle adam kendisi söylüyor, kendisi de anlamıyor aslında. Ve sorun, Risale-i Nur derslerine katılanlara sorun, %90'ı uyukluyor. Yani gerçeğe konuşalım. Ders zaten sürdüğü yarım saattir. Yarım saatte herkes uyuklamaya başlıyor. Niye? Çünkü kimse bir şey anlamıyor. Ve okuyan kişi bazı yerleri eğer biliyorsa biraz açıklıyor, bilmiyorsa açıklamadan geçip gidiyor, okuyor. Ya şimdi ben kendimi onun yerine koyuyorum. Yani ben bu kadar Arapça ders verdim. Ben eğer birisi bana öyle okusa, ben üzerinde kafa yormasam, ben de uyuklarım yani. Yani bu nasıl bir mantık yani? Şimdi efendim işte o yazdırıldığı için ona biz dokunamayız. Ama sen Arapça'ya tercüme ediyorsun ama İngilizce'ye de tercüme ediyorsun, Almanca'ya da tercüme ediyorsun. Şimdi doğruyu konuş. Başka bir şey var, onu söylesene bize. Başka bir şey var, onu söyle. Sana gelsinler, muhtaç olsunlar istiyorsun, öyle değil mi? Doğruyu söyle. Efendim işte şu kelimenin mesela karşılığı yok Türkçe'de. Ama İngilizce'de var herhalde, ona tercüme ettiğine göre. Herhalde orada buldun karşılığını. Geç bunları ya, geç bunları. Çocuk muyuz biz ya? Ahad kelimesinin karşılığı Türkçe'de yokmuş. Niye sen kul huvallahu ehad'ı tercüme ediyorsun? Bu kadar mealler çıkmış. Ne demek yani karşılığı yok? Mesela diyelim ki bir kelimeye karşı bir kelime bulamadık. Kendi lisanımızda onu tam karşılayan bir kelime bulamadık. Biz de beş kelimeyle tercüme ederiz canım. Manaya manayı veririz. Tercüme iki türlüdür. Bir kelime, kelime kelime tercüme, bir de mana olarak tercüme. Lafzi tercüme ve manevi tercüme yani. Lafzi tercümenin yani mümkün olmadığı yerde manevi tercüme yapılır. O kadar basit yani. İlla o kelimenin karşılığı yoksa Türkçe'de başka kelimeler vardır. 4-5 kelimeyle onu açıklarsın. Olur biter. Mesela o değil. Mesela o değil. Gerçekleri konuşalım. Müslüman bir kere yalan söylemez. Müslüman doğruyu konuşur. Gerçek sebebi söyleyin. Olsun bitsin.
Bu Bedir zamanının konuyla ilgili bir yazısında eğer ki benim kitabım, yani benim yazdıklarımı sadeleştirecekseniz benim ismimi yazmayın diye bir ifadesi var. Burayı da sanırım yanlış anlıyor. 2 sene önce burada bir kitap vardığında İsmail Mutlu diye bir yazarla tanıştım. Bu yazar bir kitap çıkartmış, tüm Risale-i Nur setini. Önce üstüne Risale-i Nur'un orijinal metnini yazmış. Altına da bunun açıklamasını yazmış. Tabi camia tarafından hep böyle olumsuz da tepkiler aldığını ifade etmiş gibi. acaba yani oradaki Bediüzzaman'ın ifade etmek istediği benim yaparsanız açıklamasını yazarsanız yani tercümesini yaparsanız benim ismimi yazmayın diye bir beyanatı var herhalde.
Yok yok böyle bir şey yok da. Onun bazı yerlerde yani yanlış müdahale edip de ufak bir değişiklik yapmış olan talebelerinden bazılarına kızdığı olaylar vaki. Yani ben bile müdahale edemiyorum, sen nasıl müdahale ettin dediği yerler var. Ama bu bütün Risale-i Nur için değil, bazı özel cümleler. O cümlelerde olduğu gibi orijinal haliyle bırakmak daha uygun olabilir. Onun da yanına parantez içerisinde manası yazılır. Yoksa gerçekten mesela çok böyle orijinal güzel cümleler var. Zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Şimdi mesela bunu öyle ben de böyle olduğu gibi bırakma hoşuma gider. Ama halk ne anlayacak bundan şimdi? Neyse. Maksat istifade ettirmekse sadeleştirmek şart olmuştur yani. Ve akan suya karşı kürek çekmenin bir alemi yok. Zaten 3-5 sene sonra zaten sadeleştirmeler yapılacak. Böyle konuşanlar da konuşup duracak. Ellerine hiçbir şey de gelmeyecek. Onların babalarının malı değil. Bediüzzaman da Risale-i Nur'da. Onların babalarının malı değil. Yani zaman içerisinde yeni nesil bu işin yanlışlığını artık anlayacak. Yani bütün duvarların yıkıldığı bir çağda yaşıyoruz. İnternet çağında yaşıyoruz. Hala bu kafayla bunu uzun süre tutmaları mümkün değil. Bu akıntıya karşı koymaları mümkün değil. Eninde sonunda bu yıkılacak gidecek. Şu anda işte yani Bediüzzaman'ı görmüş, ona az bir şey hizmette bulunmuş. Talebesi sayılmazdı aslında. Yani yanında bulunmuş, birkaç dersinde bulunmuş belki. Böyle olan herkes talebe demek değil. Yani adam akıllı böyle yıllarca diz çökmüş ondan ders mi almış? Yok, öyle bir şey yok. Zaten Bediüzzaman çok yaşlanmıştı. Öyle bir ders falan verdiği de yoktu zaten. Bunlar yanında biraz hizmetinde bulunmuş. Yani abdest suyunu getirmiş, yemeğini önüne koymuş kimseler aslında. Öyle bir ilmi seviyeleri de pek yok. Ama işte onların kalbi kırılmasın. Yani onlar izin vermiyor gibi böyle bir mantık oluşmuş. Tamam kalbini kırmaya gerek yok da fakat bu onun yetkisinde olan bir şey değil yani. Yani yine gidersin, elini öpersin, saygı gösterirsin, büyüktür. Tamam, o ayrı bir şey ama yani onun böyle bir yetkisi yok. Yani ben izin vermiyorum ya, sadeleştirmenize filan. Yani Bediüzzaman izin vermezdi. Bediüzzaman farz-ı misal, diyelim ki izin vermiyorduysa bile, neye izin vermiyordu? Yanlış sadeleştirmelere. Bir, ikincisi kendi zamanındaki nesil bugün var mı? O diyelim ki 1940'larda mesela bu işe müsaade etmedi. Şu an 1940'ları mı yaşıyoruz? Şu anda o günkü ifadeleri anlayan bir nesil var mı bugün? Yani tamamen yanlış bir bakış, yanlış düşünce, kısır düşünceler. Yani hem diyorsun ben çok seviyorum Bediüzzaman hem de kimsenin anlamasını istemiyormuşsun gibi. Ne oluyor yani? Bu kadar kitap var. Hepsi için insanlar böyle hoca mı buluyorlar bir yerden? Kitabı gel beraber okuyalım. Bu usulü fıkıh mı oldu? Yani usulü hadis mi oldu bu? Normal imanın anlatıldığı kitaplar. Bunu avam biraz kitap okumuş insanlar daha doğrusu. Biraz mürekkep yalamış her insan bunları anlar. Önemli olan sadeleştirilmesi. Efendim işte hata olursa, ya hata yapmayalım canım. O zaman de ki ilim heyeti tarafından sadeleştirilmesi şartıyla de tamam. Tabii ki bu iş cahillere bırakılmamalı. Ama böyle kutsallaştırıyorlar yani. Dokunulamaz. Bir kelimesi değiştirilemez. Yani abartma, abartma. Sonuçta o bir insan ve kendisi de diyor ki Risale-i Nur'da üstadınızı hatasız zannetmek hatadır diyor. Ben de diyor hata etmiş olabilirim bazı yerlerden. Ve diyor mesela başka bir yerde mesela diyor ki şu anda ben diyor bunu dağ başında yazıyorum. Yanımda kitap falan da yok. Siz bilin gene bir kontrolünü yapın. Hatalı şeyler olabilir içinde diyor. Hadisleri diyor ben aklımda kaldığı kadar yazıyorum. Belki de hatalı yazmış olabilirim. Bir inceleyin diyor. Yani kutsallaştırma. O bir insandı. Efendim işte yazdırıldı diyor. Şimdi bu yazdırılı ifadesini doğru anlamayınca böyle bazıları Bediüzzaman'a çok saygısız ifadeler kullanıyor. İşte böyle ne hakkı var böyle ifade kullanmaya? Ya ona vahiy mi geliyordu? Bu sapıklıktır filan gibi konuşanlar oluyor. Bir kısmı da bu ifadeleri yanlış anlıyor ve kutsallaştırıyor. Demek ki kendinden değil yani. Bu Allah vergisi yani. Ya zaten bütün gerçekler Allah'a aittir. Zaten ilmin kaynağı Allah'tır. Peki bu ilham mıdır? Zaten bütün gerçekler ilhamdır aslında. Aklımıza bir şey geliyor. Nereden geliyor? Allah getiriyor. Başka ne ki yani? O zaman ben de böyle konuşabilirim. Bana da söyletildi diyeyim o zaman ben de. Ben tefsir dersi yaparken vallahi billahi her zaman olur. Hiçbir tefsirde açın bakın, bütün tefsirleri açın bakın. Tefsirler elinizdedir. Açın bakın. Hiçbir tefsirde olmayan şey aklıma gelir. O anda gelir ve ben onu evde düşünmemişimdir. Ve ben eve gittiğim zaman onları not ediyorum kenarına. Benim aklımda yok öyle bir şey. Ben de istifade ediyorum yani. Sonra ben de not ediyorum. Şimdi mesela bunu, bu lafın aynısını Bediüzzaman da kullanmış. Şimdi ben ağzıma istemeden geldi aslında. Aklıma geldi şimdi. O da bu lafı söyler. Diyor ki ben bile istifade ediyorum diyor kendi yazdığımdan. Size ne oluyor diyor Bediüzzaman. Ben bile istifade ederken diyor size ne oluyor, siz niye yani başka kitaplar peşine düşmeyin derken, yani size bu yeterlidir filan derken bunu söyler. Yani ben bile istifade ediyorum, size ne oluyor? Şimdi vallahi ben de bazen kendi yazdığımda ben de istifade ediyorum. Çünkü ben onu daha evvelden bilmiyordum. Ve normal böyle masada kitap okurken bazı manalar gelmez kalbe. Nasıl ki mesela diyelim ki bir elma aşağıdaysa elinle koparabilirsin. Ama biraz yukarıdaysa zıplaman lazım. Zıplayıp kopartırsın değil mi? Aynen öyle oluyor. Bazen ders esnasında konuşmacı zıplıyor adeta. Bir manayı elde ediyor ve düşüyor yere. Orada kalamazsın yani. Ve unutuyorum bazılarını da. O anda söylüyorum ve sonra aklıma gelmiyor. Yani bir an zıplamışım yani ders esnasında. Zıplamışım, almışım ve düşmüşüm yere tekrar. Yani bunlar birçok insanın başına gelir. Şimdi o zaman ben mesela bizde bana söyletildi dersem, bu birçok arkadaşın başka manalar anlamasına sebep olur. O yüzden ben böyle laflar kullanmam. Bediüzzaman belki de bilseydi ki yani bu yanlış anlaşılacak. Kimisi ona bir sürü laf söyleyecek bundan dolayı. Kimi de onu kutsallaştıracak. İkisi de yanlış yani. Yani dengeli düşünemeyecekler. Yani şunu kastetti herhalde üstad diyemeyecekler. Doğruyu anlamayacaklar. Bunu bilseydi herhalde yazdırıldı gibi ifadeler kullanmazdı yani. Çünkü mesela şimdi biz bunu gördüğümüz için yani söyletildi gibi ifadeler kullanmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kimisi tenkit eder, kimi de putlaştırmaya başlar. Ama o belki o anda bunu düşünmedi. Yani bunların aslında kendine ait olmadığını anlatmak istiyor. Diyor ki ben kuru bir çubuk hükmündeyim mesela, bir yerde öyle söyler. Ya mesela diyelim ki bir kuru çubuktan mesela güzel güzel üzümler çıkıyor mesela, asma. Yani şimdi marifet o kuru çubuğun değildir. Ben de onun gibiyim diyor. Yani bazı böyle üzümler veriyorsam size, Allah'ın ya vermesi, yani Kur'an'ın malı benim malım değil. Beni büyütmeyin demek istiyor aslında. Aslında Bediüzzaman ya bunlar yazdırıldı derken kendini büyütmek için söylemiyor. Kur'an'ı övmek için söylüyor. Fakat bu daha sonrasında işte bu ilhamdır, şudur, budur falan denile denile artık sadeleştirmeye bile müsaade etmez bir kadro meydana geliyor. Olmuyor böyle. Bediüzzaman'ı sevenler bunu yapmamalı yani. Bugün olsaydı bugünkü ifadelerle yazardı elbette ki. Bugün bizim konuştuğumuz gibi. Yani bütün peygamberler bile kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilmişler. Başka bir dille gönderilmemişler. Şu anda Bediüzzaman'ın risalesi başka bir dil adeta gibi. Yani ancak böyle yıllarını veren insan belki %50'sini ancak anlıyor. Herkes de yıllarını vermez ki. Bugünün insanı bilgisayarı bulmuş. Bugünün insanı tuşa bastığı anda bütün bilgilerin çıkmasını istiyor. Bugünün insanı bilgisayarı bile her gün hızlandırıyor. Yani mesela eski bilgisayarlarla şimdikiler aynı mı? Yani yarım saniye yarım saniyedir diyor adam. Ben beklemeye zamanım yok diyor. Tuşa bastım mı çıksın diyor karşıma. Yarım saniye beni bekletmesin diyor. Şimdi böyle bir çağda yaşıyoruz. Ve sen tut adama de ki aç sözlüğe bak, kendin karıştır, ara, bul, tekrar bir daha yerine koy, bir daha bul, bak bakayım oldu mu olmadı mı, anladın mı anlamadın mı? Ya bu zaman insanı bu kadar tahammüllü değil. Bu zaman insanı bu kadar sabırlı değil ve bu kadar zamanı yok. Ve bu da Allah'ın kelamı da değil. Bir insan kelamı altı üstü yani sonuçta. Evet, Allah'ın velisidir. İlim ehlidir ama sonuçta bir insandır. Yani peygamber de değil. Yani biz bugün peygamberimizin hadislerini bile bu kadar üzerinde kafa yoranlar azdır dünyada, ancak hadis alimleri ancak bu kadar kafa yoruyor. Peygamberimizin her hadisine, her kelimesine ancak ilim adamları kafa yorar. Normal Müslümanlar da buna kafa yormaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Allah'ın kelamına bile, hadislere bile halk kafa yoruyor mu böyle? Sen şimdi diyorsun ki yani halk, herkes tutsun Bediüzzaman'ın her bir kelimesine, her bir cümlesine sözlük karıştırsın, arasın, bulsun, yerine koysun, bakayım oldu mu olmadı mı, ne anladı filan. Ya vicdan ya. Vicdan ya. Adam yani uzaya gidiyor ya. Bu kafayla gidilir mi ya? Sen niye benim zamanımı çalıyorsun? Benim için zaman önemli. Sen niye benim zamanımı çalıyorsun? Bunu bir uzman güzel sadeleştirir. Ben de tıkır tıkır okurum. Ne güzel anlarım. Niye ben bir daha zamanımı vereyim? Herkes zaman versin. Herkes. Ya bunu bir kişi zamanını verir, sadeleştirir, herkes istifade eder.
Hocam zaten Risale-i Nur'a baktığımız zaman 1920'de 25'te yazılan daha ağırdır. 1945'te 50'de 55'te yazılanlar daha hafiftir. Daha anlaşılır.
Ya şimdi tabi zaman değiştikçe yeni kelimeler o da öğrendiği zaman kullanmıştır. Yani bunlar diyor ama yanlış sadeleştirme olursa. Ya o zaman çaresi var. Üstüne koyarsın orijinalini, altında da sadeleştirilmişini. Bilen üstündekini okur, bilmeyen altındakini okur. Bu kadar basit. Bir ilim heyeti tarafından sadeleştirilir, olur biter. Evet.
Risalelerin sebebini almıştık. Bu bilgilenmelerden başlayayım dedim. Bu arada sözlüğü de aldım. Yani bir sadece o birinci lama Yunus Aleyhisselam'ın balık hadisesini çözmek için saatlerimi aldım. Sıkıldım. Geri gittim kitaplardan, başka kitaplar anlayışıydım. Fakat mesela İhya'yı anlayayım, okuyayım. O sadeleştirilmiş mesela, anlaşılır.
Hayır, İhya tercümedir. Tamamen tercüme oldu mu kolay oluyor. Şimdi yarısı Arapça yarısı Türkçe oldu mu Risale-i Nur öyle. Ondan zor oluyor. Tabi. Ya bu Bediüzzaman'a iyilik değil. Risale-i Nur'a iyilik değil. Bir taassup böyle gidiyor yani. Bir mantığa dayandığı yok. Ve bu en sonu bitecek yani. Akıntıya karşı ne zamana kadar kürek çekeceksin? En de sonunda birisi kalkıp hepsini sadeleştirecek, olup bitecek. Olacağı bu.
Şu an sadeleştirilmiş hali var zaten. Var sadeleştirdiler. Büyük bir
bölümünü. Yok, tam değil onlar. O da tam değil. Altına yani şeyini koyuyor yani. Küçük bir açıklama yahut işte bir iki kelime yani üstteki metinde geçen kelimelerin karşılığını altına koyaraktan filan.
İsmail Latçe eklenmiş. O öyle değil. İsmail. Şimdiki İsmail Mutlu. Bahsettiği İsmail Mutlu
şeyi. Mesela sözde. İşte o tamam işte. Yani söylediğim şeye geliyor sonuçta. Birisi çıkacak en de sonunda. Ama İsmail Mutlu, ama Ahmet Mutlu yani. Bunun zaten daha fazla dayanacağı yok. Yani bu kadar rüzgara, bu kadar kasırgaya, bu kadar akıntıya böyle bir iki tane kişinin özel istekleri karşı koyamaz yani. Yani bu budur. Mahkemelik mi olmuş? Şimdi ben kimdir tanımıyorum. Yani bu işin ehli midir, değil midir, hakkı var mıdır, yok mudur bilmem ama yani bir ilim heyeti tarafından bu iş gayet güzel yapılır. Mahkemeye falan da gerek yok. Onu mahkemeye vereni Allah katında mahkemeye verirler yani. Eğer bir yapan ilim ehli bir insansa onu kimse mahkemeye vermemeli. Yaptığı bir iyi bir hizmettir. Yani şimdi böyle herkes kendini baş köşede tutmak için ona başvursunlar diye böyle sadeleştirilmesine izin vermeyenler asıl onlar mahkeme kübrada mahkemeye çekilecekler. Hangi hakla yani sen Kur'an'ı bile tercüme ediyorsun da bunu bile sadeleştirme bile yapamıyorsun. İnsan sözü altı üstü yani sonuçta. Yani bu kadar da olmaz yani. Bunun bir mantığı yok. Bu ilham esnasında tabii kişi kalbine gelen şeyleri Kur'an ve sünnete vurmak zorundadır. Kur'an ve sünnet bunu kabul ediyorsa o ilhamlar kabul edilir. Edilmiyorsa tabii ki kabul edilmeyecektir. Mesela şöyle diyenler, şeyhim bana Lat putuna secde etmeyi emretse secde ederim. Çünkü şeyhim diyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Bana Lat'a, Menat'a, Hübel'e, Uzza'ya veya işte filan görüşe git oyunu ver, Allah'ın düşmanlarını destekle, bana böyle ilham edildi. Ya da işte benim şeyhime böyle ilham edilmiş filan, Allah düşmanlarını desteklememiz gerekiyormuş, bunun bir hikmeti varmış. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben Lat'a bile şeyhim emretse secde ederim diyen zaten daha etmeden kafir olur yani. Çünkü o Lat'a değil aslında şeyhine secde ediyor demektir. Ap açık Kur'an ayetlerine rağmen, hadislere rağmen eğer ben Lat'a secde et dese şeyhim ederim diyen adam daha etmeden zaten kafirdir yani. Yani bu kadar sapıklık da fazla yani. Neler var neler. Mesela adam Allah düşmanı bir partiyi destekliyor. E diyor şeyhimize böyle ilham edilmiş. Vallahi sen şeyhin de sahtekar, sen de sahtekarsın. Allah hiçbir zaman hakiki bir şeyha böyle bir yanlışlığı ilham etmez. Elimizde Kur'an var, sünnet var. Bizim pusulamız odur. Ona bağlı kalırsak sapmayız. Bakıyorsun şeyh dediği adam kim? Ne bir ilmi seviyesi var, ne bir şey. Babasından kalmış bir post, üzerine oturmuş olmuş şeyh. Hiçbir ilmi seviyesi olmayan, aslında maneviyatı da olmayan ama halkın maneviyatı var zannettiği göbekli bir adam aslında. Ağzına sigara düşmez. Yemek, en çok yediği şey yemektir. Ve ama şeyhlikten taslar. Milletin malını yer. Ondan bundan zekat toplar. Zekat verecek adam zekat alır. Ve bu tür insanlar işte böyle konuşuyor. Ondan sonra milleti saptırıyor. Millet de diyor şeyhimize böyle ilham edilmiş, biz o partiyi destekleyeceğiz. Bunların hepsi sapmadır.
Bu söylenmiş olduğunuz şeye karşı mesela biz bize bunu anlatan ve söyleyen kişilere söylediğimizde bunlar şöyle bir cevap verirlerse Peygamberimizin Hudeybiye anlaşmasındaki esirlerin kaçanların yeniden teslim edilmesine yönelik yapılan anlaşmayı işte örnek göstererek işte Peygamberimiz de biliyordu, Hazreti Ömer karşı çıktı, o bilmiyordu ama yani
Peygamberimize itaat mutlak itaattır. Peygamberle şeyhi bir kefeye koymak tamamen cehalettir. Peygamber hakkında Kur'an buyurur ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى. O kendi heva ve hevesinden konuşmaz. O ancak onun konuştuğu vahiydir. Şeyh hakkında böyle bir ayet var mı? Peygamber istisnadır, özel insandır. يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ dedikten sonra ve ulil emri minkum buyuruyor. Ey müminler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. İtaat kelimesini iki defa kullanıyor. Sonra ve ulil emri minkum derken de bir daha söylemiyor. Ulil emre de diyor, o kadar. Ulil emre de itaat edin demiyor. Ulil emre de. Farkını göstermek istiyor. Peygamber ve Allah başka, ulil emir başka. Şimdi ilim lazım. İlim adamları bu farkı görmüştür zamanında. Allah'a itaatte eti'u kelimesi geçiyor. Peygamber'e itaatte de geçiyor. Dolayısıyla Allah'a ve Resul'e itaat mutlak itaattır. Şartsız, şurtsuz. Ne derse yapmak zorundasın. Peygamber sana derse ki içki iç, içmek zorundasın. Ama demez tabii. Çünkü o heva ve hevesinden konuşmaz. Ama Peygamber'e itaat mutlak itaattır. Ama ulul emre itaat böyle değil. Ayette ne buyurur devamında? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Bir meselede ulul emirle de anlaşmazlığa düşebilirsiniz. O zaman meseleyi Allah'a ve Resulüne arz edin. Mutlak doğru odur yani. Mutlak itaat makamı odur. Ona bakın. Kur'an ne diyor? Hadisler ne diyor? Ona bakın. Şeyha müracaat edin demiyor. Ulul emre müracaat demiyor. Allah ve Resulüne müracaat diyor. Yani şeyhi tutup da peygamber makamına çıkarmak olacak iş değil. Hazreti Ömer itiraz etti, evet. Ama sonra pişman oldu. Ve peygamberimize gidip de itiraz ettiği zaman Hudeybiye anlaşmasındaki o ağır maddeyi kabul ettiğinde, neden bunları kabul ediyorsun? Sen Allah Resulü değil misin? Evet ya Ömer. Biz doğru yolda, onlar yanlış yolda değiller mi? Evet ya Ömer. Peki o zaman bu maddeyi niye kabul ediyorsun? Dediğinde peygamberimiz ne diyor? Diyor ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Ona karşı gelemem. Ne demek istiyor? Bana diyor yani bu hususta Allah'ın talimatı var. Senin bilmediğin şeyler var. Her ne kadar şeriata göre zahiren bu doğru değilse de, şeriatı koyan kim? Allah. O Allah bana başka bir hüküm daha koydu. Özel bir hüküm. Bu peygamber has özel bir hükümdür. Hazreti Ömer ne diyor daha sonra bu olayı anlatırken? Diyor vallahi diyor, eğer o peygamber olmasaydı ve peygamberimizin tayin ettiği bir komutan olsaydı yine kabul etmezdim. Peygamberdir diye diyor sustum, kabul ettim. Seyyidina Ömer kendisi bir kere bir veli. Evliyadan. Ve diyor ki onun tayin ettiği bir komutan olsa yine itiraz ederdim. Çünkü peygamberimiz ne diyor ona? Ben Allah'a Resulüyüm, ona karşı gelemem. Yani bu benim kararım da değil. Yani işte Müslümanlar mesela bir Müslümanı bir kafire teslim edemez. Bu şeriatın bir hükmü. Bu şeriatı gönderen kim? Allah. Aynı Allah burada diyor ki o hükmü bırak, şu hükme uy, teslim et diyor. Sana gelen bir Müslümanı geri teslim et kafirlere. Aynı Allah söylüyor. Gene Allah'a itaat etmiş oluyoruz yani. Allah'a ve Resulüne itaat o yüzden mutlak itaattır. Şartsız, şurtsuz. Ama başka insanlara itaat şartlı, şurtlu itaattır. Mutlak değildir, mukayyettir. Şartı şurtu var. Yani tutup da bir insanı peygamber makamına çıkartmış oluyorlar bunu söylerken. Bir şeyhi peygamber makamına çıkartmış oluyor yani bu. Bu sapmadır yani. Ama nasıl olur? Mesela diyelim ki yani şeyhe itaat mesela nerede olabilir? Ya da bir ulul emre itaat. Mesela diyelim ki söylediği şey İslam şeriatına aykırı değildir. Fakat doğru mu yanlış mı? O da şüphelidir. İhtilaflı bir konudur. Tamamen Kur'an-ı hadise ters de değildir. Ama acaba şöyle mi yoksa böyle mi? Bir şüphe var. Orada ulul emre itaat gerekir. Çünkü tamamen naslar aykırı bir durum yok ortada. Demek ki onun içtihadı böyle değil, böyle içtihatta bulunuyor. Bunu caiz görüyor demek ki. Çünkü zaten naslarda aykırı bir şey yok. Yani açıkça bir ayet hadisi ise ters bir şey söylemiyor yani. Ama sence yani şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Ama o görüşü tercih etmiş yani. Olabilir yani, orada itaat gerekir. Veya mesela yine naslar aykırı bir durum yoktur. Fakat mesela ileride hikmet ortaya çıkacak bir şey gibi görülüyor. Ama naslara aykırı olmamak şartıyla. İleride hikmet ortaya çıkacak bir şey gibi görünüyor. O zaman gene itaat gerekir. Nasla aykırı değilse. Şimdi Taha Akyol gazeteci CNN Türk'teyken bu Irak'a saldırı başladığında Tayyip Erdoğan da Amerika ile beraber, Bush'la beraber olunca bir takım işte itirazlar falan filanlar olduğunda nasıl olur da Müslümanların aleyhinde bir kafirle birleşilir denildiğinde Taha Akyol Kanal 7'de bir soru sorulduğunda kendisine şu cevabı verdi. Dedi ki işte Hudeybiye'yi hatırlayalım dedi. Hudeybiye de nasıl ki peygamberimiz hani böyle herkes itiraz ettiği halde, kimse anlamadığı halde yine de bu ağır maddeyi kabul etti. Sonra hikmeti ortaya çıktı. Yani bu da böyle olacak dedi. Haddini bil Taha Efendi. Haddini bil. İslam bildiğin yok. Belki bu oda kadar kitap okumuşsun ama İslam bilgin çok kısıtlı. Bunu lütfen kabul et. İslam'ı hiç bildiğin yok. 3-5 tane yarısı milliyetçi, yarısı muhafazakar kitap okumakla İslam bilinmez. Bunlar 1950'lerin nesilleri, 60'ların nesilleri bunlar. Bunlar böyle İslam'ı bildiğini zannederler. Ama bir sene adam gibi ders almamıştır hayatında. Klasik ilimler okumamıştır. Ne fıkıh bilir, ne hadis, ne tefsir. Ama böyle yorumlar yapma hakkını buluyor kendine. Çünkü çok kitap okumuş ya, ama hep okuduğu kitaplar siyasi, sosyolojik ilmiyle ilgili, psikolojiyle ilgili, siyasetle ilgili kitaplar okuyor. Yani çok iyi bilebilir yani siyaseti, sosyolojiyi, psikolojiyi, efendim izimleri, ideolojileri falan iyi bilebilir ama İslam bildiği yok. Saçmalıyor yani. Tayyip Erdoğan'la peygamberi aynı makama koyuyor yani. Peygamberimiz bile ben böyle diyorum demedi. Sen sonra göreceksin demedi. Ne dedi? Ben Rabbime karşı gelemem dedi. Ben Allah'a Resulüyüm dedi. Demek ki böylesi şeylerde peygamberin konumu özel. O özel. Mesela peygamberimizin 9 tane hanımı vardı aynı anda. 11 evlenmişti. 9 hanımı bir aradaydı. Bizde caiz mi? Değil. Onun özel bir konumu var. Dinini yayması için Allah ona özel müsaade ediyor. Kabile reislerinin kızıyla evleniyor. Bir başka devlet başkanının gönderdiği hediye cariyeyle onu azat edip hürriyetine kavuşturup onunla evleniyor gibi özel durumları var peygamberin. Yeniden din sıfırdan başlıyor. O ana özel durumlar var. Yani şimdi tutup da sen normal bir insanı peygamber gibi aynı kefeye koyarsan işte yani Hudeybiye'de nasıl sonra hikmet ortaya çıktı, bu da böyle hikmet ortaya çıkar. Bu lafı ne zaman kabul ederiz? Kur'an'ı hadislere ters değilse. Bir durum var ortada mesela ama hikmetini anlayamıyoruz. Yani bize yanlış gibi geliyor. Ama ayetler hadiste aykırı bir şey de bilmiyoruz yani. Ama bize yanlış gibi geliyor. O zaman deriz ki ya şeyhim, hocam neyse bana bunun dediyse bir hikmeti vardır. Yani belki yani zamanla anlarım denilebilir. Yani mesela Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu hareketin hikmeti Var mıymış yani? 1,5 milyon insan öldü Irak'ta. Hikmetli bir hareket miymiş? 1,5 milyon insanın kanında onun da hissesi var. Destekledi. Destekledi. Sanıyordu ki herhalde 5 dakikada bitecek. Savaş 3 günde bitecek zannetti. Hala bitmedi bak. 1,5 milyon insan şehit, bir o kadar sakat, bütün Irak yerle bir oldu. Bir medeniyeti yıktılar. Tarihe gömdüler. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Bu Hudeybiye'ye benziyor muymuş? Bir kere Kur'an'a ters bir durum var mı ortada? Var. Şimdi Kur'an'a ters bir durum varsa, zahirde ters bir durum varsa, bunu ancak bir peygamber söyleyebilir bize. Buna rağmen caizdir de yapın der. Çünkü ona özel bir hüküm gelmiş olabilir. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına göre bir çocuğu öldürmek haramdı. Ama Hızır öldürdü. Ve bunu da açıkladı ve Musa kabul etti. İtiraz etmedi. Demek ki doğruydu. Nasıl doğruydu? Hızır'a ayrı bir şeriat verilmişti. Özel bir şeriat, özel bir hüküm yani gelmişti. Şimdi bunun öyle bir durumu mu var? Bu Hızır mı bu? Yani ömrü futbolla geçmiş, şiir okumakla geçmiş. Hızır mı oldu başıma? Saçmalamanın alemi yok ya. O zaman herkes böyle konuşur değil mi? O zaman işin kolayını bulduk. Sen sonra göreceksin hikmetini. Hudeybiye'yi hatırla. Adam mesela diyelim içki içiyor. Sen anlamazsın diyor. Bu işler senin bileceğin işler değil. Sen Hudeybiye'yi hatırla bak. Çok konuşma. O zaman her sapık böyle konuşur. Herkes kendini peygamber yerine, Hızır yerine koyarsa işimiz var vallahi. Böyle şey mi olur? Bunlar hiçbir ilmi dayanağı olmayan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim açıktır, seçiktir. Sünnet meydandadır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Ali İmran suresinde لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler müminleri bırakıp kafirlere dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yaparsa Allah'la arasında bir şey kalmaz. Bir dostluk kalmaz. Allah'la dostluğu biter. Şimdi Kur'an meydanında, hadisler meydanında Peygamberimiz ne zaman böyle bir şeye imza atmış? Orada sadece bir Müslüman gelmiş, onu geri teslim ediyor. O bunu alın götürün öldürün demiyor. Geri teslim ediyor. O kadar. Gene ona zulmetmemeleri şartıyla alın bunu götürün kafasını kesin demiyor ki. Geri teslim ediyor. Hepsi bu. Sen ne yapıyorsun? Irak'ı teslim ediyorsun. Amerika'ya 1,5 milyonunun kafasını kesiyor. Efendim ben mi yaptım? Ben mi yapın dedim. Zaten yapacaktı. Yani ben de beraber oldum. O zaman diyelim ki mesela birisi birisini öldürmeye gidecek. Sen de onu engelleyemiyorsun. Gücün yetmiyor. O zaman git onunla beraber sen de öldür. Böyle saçmalık olur mu? Çok ne yaparsın? Ona katılmazsın. Yapma etme dersin, katılmazsın. Yardım etmezsin. Engelleyemiyorsan yardım da etme bari. Yani bu gibi mantıklar kesinlikle haram olan mantıklardır yani. Ben madem ki engelleyemem Amerika'yı, o halde beraber olalım, biz de istifade edelim. Irak'a mal satalım, oradan bize petrol gelsin, biz de istifade edelim. Hem zaten Amerika'yı önleyemeyeceğimize göre, hiç olmazsa Orta Doğu'da bizim de sözümüzün geçmesi için biz de beraber olalım. O zaman bu mantığa göre birisi birisini öldürmeye gidiyorsa mesela, ben de beraber olayım yanında. Yani böyle şey olur mu ya? Mücadele etmiyorsan bari yardım etme. Şimdi bunu mesela tutup da Hudeybiye'ye benzetmek caiz olabilir mi? Hudeybiye'de bir peygamber var ve kabul ettiğim madde de böyle bir madde değil. Dememiş yani, onun kabul ettiği madde yani gelin işte şu Müslümanlara savaş açın öldürün değil, böyle bir şey yok Hudeybiye'de. Müslüman olmuş gelmiş olan kişiyi geri teslim ediyor, öldür diye teslim etmiyor, orada kalacak diyor, Mekke'de kalacak. Maksat nedir? Yani maksat Medine'ye gidip de orada sayıları çoğalmasın Müslümanların. Korkuları oydu kafirlerin, yani sayıları çoğalacak. Çoğalmasın, yani burada Mekke'de kalsınlar. Gene Müslüman adam, gene yani Peygamberimiz onu onlara teslim ederken alın öldürün diye teslim etmedi yani. Neyse, konuyu biraz fazla uzattık. Şu anda temas edelim, bitirelim dersi. Bir de rüya olayı var. Tabii ki rüyaların hepsi aynı değil. Sadaka rüyalar var, şeytanın gösterdiği rüyalar var. Bir de insanın günlük hayatla ilgili, günlük düşünceleriyle ilgili, hadiselerle ilgili gördüğü rüyalar var. Rüya üç kısım yani. Bu üç kısmın iki tanesinin bir ehemmiyeti yok. Şeytanın gösterdiği rüyalar ile gündelik hayatla ilgili olan rüyaların bir ehemmiyeti yok. Sadaka rüyaları ehemmiyetlidir ve Kur'an'la sabittir ve bunu inkar küfürdür. Neden? Çünkü Kur'an'la sabittir. Ama yani sadaka rüya diye bir şey yok demek küfürdür. Yoksa mesela diyelim ki birisi bir rüya gördü, sana göre sadaka değil, belki de yalancı. Olabilir yani. Bu küfür değildir yani. Ben senin bu gördüğün rüyanın sadaka olduğuna inanmıyorum. Ya da ben sana inanmıyorum. Olabilir. Bunun küfürle bir alakası yok. Bunu söyleyen insan kafir olmaz, günahkar da olmaz. Ona güvenmiyor demek ki. Olabilir. Ama sadaka rüya diye bir şey toptan inkar ediyorsa, öyle bir şey yok diyorsa, rüyaların hepsi şeytanın gösterdiği rüyalardır ya da gündelik hayatla ilgili rüyalardır diyorsa, bu Kur'an'ı inkar olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası anlatılıyor, kralın rüyası anlatılıyor ve hepsinin sadaka olduğu söyleniyor ve aynen de çıkıyor. Ve 20-30 sene sonra Yusuf Aleyhisselam kral olduğunda babası, kardeşleri gelip kendisine secde ettiğinde o rüyayı hatırlıyor. Ufak çocukken gördüğü rüyasını hatırlıyor. Ra'aytu ahada ashara kevkebe ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sacidin demişti. Babacığım, ben rüyamda gördüm ki güneşle ay ve 11 yıldız bana secde ediyorlardı. 11 tane gezegen, güneşle ay, gördüm ki bana secde ediyorlardı. Sonra bu olay gerçekleşti. 11 kardeşi ve anası babası, güneşle ay yani, gelip kendisine secde ettikleri zaman dedi ki babacığım, işte bu o rüyamın tabiridir. Kur'an bunu anlatıyor bize ve doğru olduğunu söylüyor. Demek ki sadaka rüya diye bir şey vardır, sadaka rüya diye bir şey yoktur demek insanı kafir yapar. Ama şu rüyanın sadık olduğuna inanmıyorum. Olabilir, inanmıyorsun, inanmıyorsun, bir şey olmaz. Belki de haklısındır. Ama diyelim ki sadıka bir rüya gerçekten, ama adam yine de inanmadı, kafir olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü inanmıyor. Onun dürüstlüğüne inanmıyor veya yanlış gördüğüne inanıyor. Yani bu mümkündür. Bu insanı kafir yapmaz. Ama normalde sadıka rüya diye bir şey yoktur derse caiz olmaz. Ve sadaka rüya da iki kısımdır aslında. Birisi meleğin gösterdiği rüya, biri de Allah'ın direkt olarak gösterdiği rüya. Meleğin gösterdiği rüyalar ekseriyetle rumuzlu olur, işaretlerle olur. Mesela diyelim elma görür, armut görür mesela, yani bir rumuz vardır, onun tabir edilmesi gerekir. Allah'ın gösterdiği rüyalar ise tabire muhtaç değildir, yani açıktır. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya gibi, oğlunu keserken görmüştü rüyasında ve açıktır yani, ve kalktı kesmeye çalıştı. Çünkü peygamberlerin gördüğü rüyalar direkt vahidir. Biz mesela böyle bir şey görsek rüyamızda çocuğumuzu kesemeyiz. Çünkü bizim rüyalarımızın sadaka olmama ihtimali var ve de bizim rüyalarımızın rumuzlu olma ihtimali var. Belki oradaki kesme belki başka bir manaya gelmektedir. Onun için bize böyle bir şey caiz olmaz. Hiç kimseye caiz olmaz. Bu ancak peygamberler için. Peygamberlerin konumu özeldir yani. Evet. Bu şekilde seyr ilallah yapan, suluk eden kimselere Allah Azze ve Celle bazı nimetler verir. Bazen ilham, bazen keramet, bazen sadıka rüya, bazen keşif. Bu gibi haller gösterirler.